Ayrım 6. Anı, şiir, resimlerle Aşık Veysel'li yıllar. Veysel Kaymak. Sayfa 83. Aşık Baba köye tayinimin yapılmasına yardımcı oluyor. Sivas'ın ilçelerinden biri olan Hafik'in Gölcük Köyü ilkokulunda görev yapıyordum. 1967 yazında Aşık Baba'dan tayinimin kendi köyümün ilkokuluna yapılmasına yardımcı olmasını istedim. Bu isteğimi olumlu bulmuş olmalı ki dönemin Milli Eğitim Müdür Yardımcısına bir mektup yazdırdı. Mektupta tayinimin Sivri Alan Köyü İlkokuluna yapılmasına yardımcı olmasını, kendi köyüm olan Sivri Alan'da daha yararlı olabileceğimi anlatıyordu. Mektubu Sivas'a giderek Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Çubukçu'ya verdim. Ayrıca o yaz köye Aşık Baba'nın ziyaretine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni atanan Selahattin Ortaç geldi. Bazı arkadaşlarla bizler de ziyaretine gittik. Aşık konuşma sırasında tayin konusundaki isteğimi müdür beye anlattı ve Necmettin Çubukçu'ya mektupta yazdırdığı gerekçelere benzer düşünceler ileri sürdü. Selahattin Bey Aşık'ın tayinim konusundaki isteğini kabul etti. Böylece tayinim o yıl okullar açılmadan köyün ilkokuluna yapıldı. O yıllardan günümüze. Köyde göreve başlamıştım. Kendi köyümüzde görev yapmanın zorluğunu düşünüyordum. Aslında bir takım zorluklar her dönemde ve her yerde olacaktı. İnsanlara olan sevgim bunların aşılmasında etken olabilirdi. İlk yıllarda Kur'an kurslarının yanlışlığı, bunun laik eğitime, ülke insanına vereceği zararları içeren iki perdelik bir piyes yazmıştım. Bir yaz günü okulda ortaokul ve lise öğrencilerince oynanmıştı. Piyesin konusu gizli açılan bir Kur'an kursunda gericiliğin hurafenin öğretildiği laikliğe, Mustafa Kemal'e karşı çıkıldığı, hatta saldırıldığı, bu yüzden devlet yetkililerince kursun basılıp kapatıldığı şeklindeydi. O gün izleyiciler arasında Aşık Veysel de vardı. Program sırasında diğerleriyle birlikte açık artırmaya katıldı. Oyunda başarılı olanlara hediyeler verildi. Güzel bir gündü. Aradan bunca yıl geçti. Şimdi her yerde mantar biter gibi Kur'an kursu açılıyor. Kurslarda nelerin öğretildiyse belli. 2000'e 4 kala toplum bir bakıma Avrupa orta çağını yaşıyor. Din adına adam öldürmeler, adam yakmalar, din sömürüsü devam ediyor. Dinin Tanrı ile insan arasında bir inanç konusu olduğu, değişik inançta kültürde insanların bulunmasının doğallığı, bütün herkesin gönül huzuru ile birlikte yaşayabileceği daha ne zaman öğrenilecek? Avrupa'nın orta çağda yaşadıklarını toplum olarak yüzyılımızda yaşamak zorunda mıyız? Bilen biri varsa çıkıp söylese. Anılar. Çocukluktan kalma bir anı. Pamukpınar İlköğretmen Okulu'nda okuduğum yıllarda köye izne gelmiş dönüyordum. Yol arkadaşlarım Aşık Baba ve Küçük Veysel'di. Onların atlarında birer eşek vardı. Ben ise yayaydım. Emlek Höyük Köyü'ne epeyce geçmiş, Kızıl İniş'ten aşağı iniyorduk. Aşık eşeğin üzerinden öne doğru hafifçe kayarak yere düştü. Yanında bulunduğum halde yardımcı olamamış, üstelik üzüleceğim yerde bu duruma gülmüştüm. Aşığı Küçük Veysel'le birlikte yeniden eşeğe bindirdik. O sırada aşağı, emmi buna bir şiir yak dediğimi hatırlıyorum. Aşık emminin yanıtı, öyle her şeye şiir yakarsak şiirin de kıymeti olmaz şeklindeydi. Bu aynı zamanda Veysel az şiir yazdı diyenlere de bir yanıttır. İrticalen şiir yazmayı sevmeyen Veysel, şiirin de uzunca süren bir emekten sonra ortaya çıkarılmasından yanaydı. Son günlerinde bir sohbet sırasında açıkladığı, Tanrı'nın binbir isminden biri de emek olmalı görüşü, emeğe olan saygının ifadesiydi. Aşık Veysel, Nasrettin Hoca benzerliği. Cahit Kulebi'nin bir yazısında Veysel'i İsmet İnönü'ye benzettiğini yazmıştım. Bana göre Veysel Nasrettin Hoca'ya da benzer. Esprilidir, hoş sohbettir, hazır cevaptır. Hocanın eşeği ile ilgili birçok fıkra vardır. Veysel eşeğine ters binmese de bahçesine, tarlasına, ilk zamanlarda ilçeye onunla gider gelir. Hoca ile ilgili olarak anlatılan bağlama çalma öyküsü Veysel için de geçerlidir. Hocanın bağlama çalarken bir elini bağlama perdesinin hep aynı yerinde tutması, izleyenlerden birinin "Ne yapıyorsun hoca? Başka aşıklar bağlama çalarken elini bağlamanın perdeleri üzerinde dolaştırır. Sen hep aynı yerden tutuyorsun." demesi üzerine hocanın "Onlar benim bulduğum yeri arıyorlar." esprisi. Bütün bunların yanında hoşgörülü olmaları, halkın içinden gelmeleri, geniş kesimlerce sevilmeleri, ayrı çağlarda yaşamış olsalar da Benzerlik sayılmaz mı? Kır çiçekleri. Aşık Veysel Ankara'da Ahmet Kutsi Tecer'in konuğudur. Davette bazı dostlarıyla birlikte Ruhi Su da bulunur. Ruhi Su'nun ilk türkü söylediği yıllardır. Kendini bir usta karşısında sınamak düşüncesiyle birkaç türkü söyler. Sonunda orada bulunanlarca ortaya "Nasıl buldun Veysel?" diye bir soru atılır. Veysel'in yanıtı: "Efendim, dağlarda kır çiçekleri olur. Onu alır şehre getirirsen, güzel saksılarda, güzel topraklar içinde yetiştirir, geliştirirsin. Belki daha güzel bir çiçek olur ama o eski kokusunu bulamazsınız" şeklindedir. Ruhi Su, Veysel'in benzetmesinden biraz alınır. Buna karşılık o da, "İşimin yanlış olmadığını biliyordum. Aldığı müzik kültürü, ses eğitimi içinde görevim zaten işte o başka çiçeği bulmaktı. O gelişmiş başka çiçeği" demektedir. Mini etek tartışması. Mini eteğin moda olduğu yıllarda aşığın da bulunduğu kadınlı erkekli bir yemekli toplantıda konu tartışılır. Kimileri bunu aşırı bulur, kimileri de bunun bir zevk işi olduğunu ve isteyenlerin giyebileceğini öne sürer. Aşık mini eteği göremediği için tartışmaya kendi anladığı şekilde katılmak ister. "Yahu bu anlattığınız nasıl bir şeydir? Bari ben de şöyle bir elimle yoklayayım" diyerek yanında oturan mini etekli bayana doğru eğilerek bacağından tutmaya çalışır. Şakasıyla orada bulunanları güldürür. Sivas Güzeli. Aşığın bazı dostları o yıl seçilen Sivas Güzeli ile köye gelmişlerdi. Güzeli Aşık'la tanıştırdılar. Aşık bir ara Güzeli yanına çağırarak kulağına bir şey söyleyecekmiş gibi yapıp yanağından öptü. Oradakilerin gülüşmeleri üzerine "gözüm kör olsun ki bir şey yapmadım" diye espri yaparak yeni gülmelere neden oldu. Trafik polisi sıkıştırıyor. 60'lı yıllarda bir yaz günü köye yine aşığın konukları gelmişti. Aralarında Fransız konuklar ve bunlara tercümanlık yapan öğretmen okulundan öğretmenimiz Necdet Korkmaz da vardı. Bir ara o dönemin muhtarı rahmetli Veli Keçeci'nin konuğu oldular. Belli bir süre sonra dışarı çıkıldı. Evin yanında bulunan çeşmenin üstünde uygun bir alana oturularak sohbete devam edildi. Fransız konuklardan biri aşığın resmini çekiyordu. Aşık haberdar edildi. O sırada pipo içiyordu. Pipo içmeye ara vererek "tütün yüzümü gölgelemesin" benzeri bir espri yaptı. Sohbet sona erdi. Oradan aşığın evine gidilmek üzere hareket edildi. O yıllarda İstanbul'da trafik polisliği yapan Emre Küyük'ten Arif Çavuş da konuklar arasındaydı. Aşık önde, konuklardan birinin kolunda hızlı hızlı yürüyordu. Bu durum oradakilerin dikkatini çekti. Arkada bulunanlardan biri, "Aşık acelene ne oldu, neden hızlı gidiyorsun?" diye seslenince Aşık da Arif Çavuş'u kastederek, "Ne yapayım, arkamda trafik polisi sıkıştırıyor" diye karşılık verdi. Şu Tanrı'nın işine bak. Rıfat Ilgaz İstanbul Sirkeci'de bir lokantada bazı arkadaşlarıyla oturmuş rakı içmektedir. Dışarıda Aşık Veysel'i Yaşar Kemal'in kolunda tramvay durağına doğru koşarlarken görür. Arkadaşlarına dönerek, "Şu Tanrı'nın işine bak, iki kişiyi tek gözle koşturuyor" der. İlk öğretmen. Göreve başladığım 60'lı yıllarda yaz tatili için köye gelmiştim. Aşık Veysel'in önemli bir konuğunun geldiğini öğrenip arkadaşlarla evine gittik. Gelen Ahmet Kutsi Tecer'di. Hani bir şiirinde "gönlümün yaylası Tecer" dediği. Kendimizi tanıttıktan sonra söyleşi başladı. Aşık konuğunu ağırlamak için gençlerden birini yaylaya kuzu getirmeye yolladı. Sıra aşığın saz çalıp türkü söylemesine gelmişti. Aşık aldı sazı elinde, başladı düzenlemeye. Saz inat etmiş gibi bir türlü düzen tutmuyordu. Aşığı alıp odanın girişine çıkardılar. Orada sazını düzenleyip geldi. "Ne o aşık, hayrola, ne oldu da düzen tutturamadın" diyenlere Ahmet Kutsi Tecer'i kastederek, "dalıma şahin kondu" dedi. Ne de olsa onu bir konuda ilk öğretmen bellemişti. Yine onda Umut Yaşar. Köyde görev yaptığım yıllardı. Ümit Yaşar'ın sonradan rahmetli olan oğlu Vedat ve çevreden bazı dostlar köye gelmişlerdi. Bir süre kooperatifçi Yılmaz Kurt Yiğit'in konuğu oldular. Yenip içildikten sonra sıra Aşık Veysel'in ziyaretine gelmişti. Yeni konuklar tanıştırıldı. Karşılıklı konuşulup sohbet edildi. Konuşmalar sırasında Ümit Yaşar'ın oğlu Vedat, Aşık Veysel'e "yakında babam gelecek" deyince Aşık cevabı yapıştırdı: "Babanı ne yapayım, ananı gönder. Bu beklenmedik espri karşısında gülmeler yaşandı. Aradan bir süre geçtikten sonra köye Ümit Yaşar geldi. O yıllarda Ümit Yaşar İş Bankası'nın bir biriminde çalışıyordu. Bankanın kültür yayınları arasında yayınlanmak üzere Aşık Veysel ile ilgili bir kitap hazırlığı için gelmişti. Kitap daha sonra Dostlar Beni Hatırlasın adıyla çıktı. Aşık'la Ümit Yaşar dostluğu karşılıklı birbirlerine şiir yazmalar bu ziyaretin sonuna rastlar. Ümit Yaşar'ın köye geldiği gündü. Arkadaşlarla toplanıp ziyaretine gittik. İçki sofrası kurulmuştu. Ümit Yaşar'a Nazım'ı, Orhan Veli'yi, Cahit Sıtkı'yı, daha başka ozanları soruyor, şiirlerini okumasını istiyorduk. Biraz kekeme olan Ümit Yaşar, şiirleri okurken bülbül kesiliyordu. Bir ara söz döndü dolaştı, aşığın Ümit Yaşar'ın oğlu Vedat'a takılmasına geldi. Ümit Yaşar, "Vedat bize anlattı, hanımın çok hoşuna gitti," dedi. Aşığa kim gücenebilirdi ki? Aşık Veysel'in Ümit Yaşar için yazdığı şiir. Ümit Yaşar. Dünya çok şiirin geçilmez. Sağ oldukça umut yaşar. 80-90-100 yaş olsa yine onda umut yaşar. Ümit Allah'tan kesilmez. Bu ne hikmet kimse bilmez. Türlü derdi çeker gülmez. Yine onda umut yaşar. Gönül ümidin yoldaşı, durmaz gezer dağı taşı. Son nefeste olsa kişi, yine onda umut yaşar. Yalvar Veysel gündüz gece, Allah emretmiş böylece. Teneşire çıkanaca, yine onda umut yaşar. Ümit Yaşar'ın Aşık Veysel için yazdığı şiirlerinden biri. Aşık Veysel'e. Gidiyor, yollara düştü. Fakir Veysel'e, Veysel'e. Altınlar ellere düştü, bakır Veysel'e, Veysel'e. Tatmış dünya elemini, kana banmış kalemini. Düşünceler kilimini, dokur Veysel'e, Veysel'e. Kör değil o, eller gibi. Sazındaki teller gibi. Akıp giden seller gibi. Fikir Veysel'e, Veysel'e. Bu ilhamı almaz akıl. Hepsi elmas değil çakıl. Şiir yazmış 65 yıl. Şükür Veysel'e, Veysel'e. Ustasına doğru koşar. Ovalar, dağlar aşar. Bu koşmayı bir gün yaşar. Okur Veysel'e, Veysel'e. Krallar Ressamı. Günün birinde sanıyorum Aşık Veysel'in son yıllarında Krallar Ressamı diye anılan Rahmi Pehlivanlı, aşığın resmini yapmak için köye geldi. Ziyaretine gittiğimizde Rahmi Pehlivanlı oturmuş birileriyle içiyordu. Bizleri davet ettiler, oturmadık. Ancak sohbet yine her zamanki gibi koyuydu. Ramazandı. Rahmi Pehlivanlı bunun üzerine, Alevi'nin biri Ramazan'da şehre gitmiş, bir de ne görsün, lokantalar, fırınlar kapalı. Kimsenin bir şey yiyip içtiği yok. Aç susuz dolaşıp akşam eve döndüğünde, köydeki bolluğun kıymetini bilin, şehirde herkes acından ölüyor demiş diye anlattı. Köydeki bolluk bir yana, Aşık Veysel'li yılların apayrı bir yeri ve önemi vardı. Veysel'i başka yerde aramak. Mehmet Başaran'ın bir dergideki yazısından alınmıştır. Bir tarihte Aşık küçük Veysel'le birlikte Ankara'dan köye dönecektir. Dostları Sebahattin Eyüpoğlu, Mehmet Başaran, trenin hareket saatinde Aşıkları uğurlamak için gara gelirler. Trende bütün mevkilere bakarlar, bulamazlar. Eyvah, aşık treni kaçırdı diye üzülürler. Tren hareket eder, bir de ne görsünler, kapıları sonuna dek açılmış bir vagonda, işçinin körlünün arasında saz çalıp türkü söyleyerek gidiyorlar. Bunun üzerine Sabahattin Eyüpoğlu, "Biz aşığı yanlış yerde aradık. Tabii ki halkın arasında olacaktı," der. Silah atışlı karşılama. Aşık kimi zaman samimi olduğu konuklarını evine gelişlerinde birkaç el silah atarak karşılardı. Bunu konukların evine yaklaşması sırasında odanın penceresinden namlusunu havaya doğrulttu çiftesiyle gerçekleştirirdi. Gelenek gelenektir ne demeli? Esma'ya laf atıyor. Aşık köy içinde dolaşırken çoğu kez küçük torunlarından birini yanına alırdı. Bir gün yine torunu ile birlikte dolaşırken ilk eşi Esma'nın evinin önünden geçerler. Esma bacı evinin önünde tavuklarına yem vermektedir. Aşık torununa Esma'nın duyacağı şekilde "Esma ebenden bir horoz iste bakalım, verecek mi?" der. Esma ebenin cevabı ise "Tabii veririm, size kurban olsun." şeklindedir. Bir hikaye, bir şiir. 60'lı yıllarda bir kış çok soğuk olur. Metrelerce kar yağar, Kızılırmak donar. Yollar çoğu Anadolu yöresinde olduğu gibi günlerce kapalı kalır. Köyler arasında, köylerle şehir arasında ulaşım yapılamaz. Çevre köylülerden birileri buna bir çözüm düşünürler. Aşık Veysel'in çok ağır hasta olduğunu, hatta felç olduğunu yayalım. Bunu bir yolunu bulup resmi makamlara duyuralım. Ancak o zaman yolları açtırabiliriz derler. Dediklerini de yaparlar. Haberin duyulması üzerine yetkililer devreye girer. Köy hizmetleri ekipleri birkaç günlük çalışmadan sonra yolları açar. Ekip sivri alana aşığın evine geldiğinde bakarlar. Aşık hasta falan değil, üstelik sapasağlam. Olanları kendisine anlatırlar. Dedikodular bir şekliyle Veysel Baba'nın da kulağına gelmiştir. Haber kaynağını bilir. Üstelik bunun maksatlı yapıldığını, özünde kendini kötülemek olduğunu düşünür, çok üzülür. Bunun üzerine kitabında yer almayan az sayıdaki taşlama şiirlerinden birini yazar. Kim çıkarmış bu asılsız yalanı? Kim çıkarmış bu asılsız yalanı? Aşık Veysel hasta demiş, felç demiş. Bulsam öldürürüm ben bu yılanı. Doğduğunda anası ona piç demiş. Sorun bu yalandan ne olmuş karı? Ahlak edinmiştir öteden beri. Sırtına vursalar atlas semeri, kıymet bilmez, küle yatar, çüş demiş. Yazanın suçu yok, yazdıran hain. Bu nasıl adamdır, sizler de duyun. Soralım bakalım, almış mı payın? Huylu huyun, terk etmesi güç demiş. Çok şükür Allah'a, hasta değilim. Haber dağıtamam, posta değilim. Yalanı yapamam, usta değilim. Yeter Veysel, çok uzatma, sus demiş. Zalim kafiri affediyor. Aşığın son günlerinde komşusu Hüseyin de evinde hasta yatmaktadır. Hüseyin'in maddi durumu pek iyi değildir. Aşık kızı Zekine'ye zaman zaman Hüseyin'in sağlık durumunu sorar. Ona yoğurt, süt ve benzeri yiyecekler götürmesini söyler. Böylece ezeli rakiplikte ömürlerinin son yıllarında da olsa sona erer. Aşık Hüseyin'i affeder. Üstelik onun sağlık durumuyla ilgilenir ve yardım eder. Espriler, espriler. Aşık Veysel Şatıroğlu bulunduğu toplantılarda, sohbetlerde sırası gelince duruma en uygun düşen espriler yapar ve fıkraları anlatırdı. İşte bunlardan birkaçı. Saz acından öldü. Aşık bulunduğu toplantılardan birinde söz uzayıp tatsız bir hal almaya başlayınca "Biz yedik, içtik, saz acından öldü" diyerek bağlamasını alıp çalıp söylemeye başlar. Böylece de tartışma son bulur. Aşığı dinlemeye koyulurlar. Bu ses sazın içinden mi geliyor? Yine bulunduğu bir toplantıda saz çalıp türkü söylerken gürültü çoğalınca bağlama çalmaya ara vererek kulağına yaklaştırıp onu dinler gibi yaparak "Bu gürültü sazın içinden mi geliyor?" diyerek gürültü edenleri kibarca uyarır. Körüm ya. Son günlerinde hastalığı sırasında çevre köylerden ziyaretine gelenler çoğalmıştı. Bugünlerde ziyaretine gelen bir kadın, "Aşık, nerelerinden şikayetçisin, çok acı çekiyor mu? Daha nasılsın?" benzeri yüksek sesle sorular sormaya başladı. Aşık da aynı şekilde sesini yükselterek soruları yanıtlıyordu. Bu duruma bir hayli kızmıştı. Dayanamadı, sonunda, "Körüm ya, sağır da sanıyorlar" diye açıkladı. Körün önünden öte dur. Aşık konuşması sırasında yeri geldiğinde bazen körün önünden öte dur. Asa sallar sana vurur diye takılır, bazen de iki gözüm kör olsun diye yemin ederdi. Kör değilim. Bir tarihte konser için otobüsle Amasya'ya gitmektedirler. Yanında Kul Ahmet oturmaktadır. Ferhat'la Şirin söylencesindeki dağın önünden geçerlerken Kul Ahmet Aşık Veysel'e dönerek biraz da alaycı bir şekilde Aşık, Ferhat'ın Şirin için yardığı kayaların önünden geçiriyoruz. Görüyor musun diye takılınca Aşık Veysel'in yanıtı, kör değilim Kul Ahmet, tabii görüyorum, olur.